Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda İmam Müslim'in sahihinden imaret bölümünü işliyorduk. Şehitlikle ilgili, mücahitlerle ilgili bölümdeyiz. 39. babda. Burada Bâb-ı Hurmeti Nisâil Mücahidîn ve ismi men hanehum fihinne. Şimdi toplumda herkes tabii ki cihada gitmiyor. Bir kısmı cihada gidiyor, bir kısmı geride kalıyor. Cihada gidenlerin çoluk çocuğuna sahip çıkıyor. Bu bölümde de cihada giden mücahitlerin kadınlarının hürmeti muhterem olması, onların dokunulmaz olması ve onlara hainlik edenlerin günahının büyüklüğü. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye gönderirken her kabileden yarısı gitsin yarısı kalsın buyururdu. Veya muahat, kardeşleştirme yaptığı muhacir ve ensardan kardeşlerden biri gitsin biri kalsın. Geri kalan aile iki aileye birden baksın. Mücahit giden de cihad etsin. Sonra diğer seriye de diğer değişirler. Öncekinde geri kalan bu sefer cihada gider. Öncekinde cihada giden de bu sefer geri kalıp iki aileye bakar. Şimdi böyle durumlarda mücahitler cihada gittiğinde onların geri kalan hanımlarına ve çocuklarına yan gözle bakanlar olabilir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta da ikazlarda bulunuyor. Nasıl olsa sahipsiz kaldı, kocası gitti diye düşünebilir insanlar. Bunlara karşı bir ikaz var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Mücahit kadınlarının evlerinde oturan erkeklere hürmeti annelerinin hürmeti gibidir. Mücahit kadınların, cihada giden hanımların, kadınları, cihada giden erkekleri, mücahitlerin kadınları, geride kalan cihada gitmeyen erkeklere göre anneleri gibidir. Nasıl anneleri onlara haramdır, anneleriyle evlenmeleri haramdır. Aynı şekilde onlar da cihada giden kardeşlerin hanımlarına anneleri gibi bakmaları gerekiyor. İki yönden hem onlara yan gözle bakmama açısından onlar hakkında kötü düşüncelere kapılmama bakımından hem de onlara hizmet, yardım onların rızasını kazanma bakımından. Nasıl insan annesinin rızasını kazanır, ona hizmet etmek durumundadır. Ona yardımcı olmak, onun emrine koşmak durumundadır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Aynı şekilde mücahitlerin kadınlarına da bu şekilde yardımcı olmak, rızalarını kazanmak için koşmak, ihtiyaçlarını karşılamak bu geri kalan Müslümanların vazifesidir ve onlara kesinlikle yan gözle bakmamalar gerekiyor. Günümüzde de var askere giden insanların hanımları geride yalnız kaldılarsa eğer bazı kötü kalbi bozuk insanlar onları rahatsız edebiliyor, taciz edebiliyor. Nasıl olsa kocası yok, fazla da akrabası yakınlarında yoksa eğer bu işte aynı durum burada da geçerli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Geride kalan Müslümanlara göre o kadın aynen anneleri gibidir. Nasıl anneler hakkında kötü bir şey düşünemezlerse mücahitlerin, askere giden insanların hanımlarına da öyle bir kötülük düşünmemeleri gerekiyor. Düşünürlerse günahı da bu şekilde. Sanki annesiyle zina etmiş, annesine kötü gözle bakmış, annesine kötü muamele etmiş gibi günah kazanır. Mücahitlerin hanımlarına yan gözle bakanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam ediyor. Evinde oturanlardan bir erkek, yani cihada gitmeyip geri kalan bir erkek, mücahitlerden bir adama ailesi hususunda halef olur. Yani geri bıraktığı ailesine bakar, yardımcı olur, göz kulak olursa, onlar hakkında kendisine hıyanet ederse, yani halef olur, geride kalır, mücahit çoluğunu çocuğunu ona emanet eder gider. O da onlara hıyanet ederse kıyamet gününde durdurulur da onun amelinden dilediğini alır mücahit. Ne zannediyorsunuz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bir Müslüman cihada gitti. Hanımının çocuğunu geri bıraktı. Diğer Müslümanlara emanet etti bıraktı. O arkada kalan Müslümanlar da nasıl olsa bu kocası savaşa gitti bu da yok diye ona hıyanet ettiler. Bu hıyanetin bedeli o kadar ağır ki kıyamet günü bu hainler durdurulur. Onlar da Müslüman tabii ki pek çok sevapları var. İyilikler yapmışlar, sevaplar kazanmışlar. Ve onlara mücahide denir ki bunun sevaplarından istediğin kadar al. Mücahit de onların hepsini alır. Bütün yaptıkları iyiliklerin hepsini alır. Bu insanlar sıfıra düşerler. Tabii ki günahlar da eksi olarak onlara yazıldığı için eksilere düşerler. İşte bunu ifade ediyor Efendimiz. Ya ne zannettiniz buyuruyor. Yaptıkları iş öyle kötü bir iş ki bundan daha bundan başka bir cezaları yoktur bunlara. Onun için yaptıkları bütün iyilikleri o mücahide vermek durumunda kalırlar. Diğer rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Onun hasenatından dilediğini al buyurulacak mücahide. Bu hainin senin ailene hıyanette bulunan kimsenin hasenatından, sevaplarının dilediğin kadarını al. Arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bakarak ne zannediyorsunuz buyurdu. İmam Nevevi diyor ki bu hürmet iki şey hususundadır. Yani mücahidin hanımı nasıl haramdır geride kalan Müslümanlara. Biri mücahit kadınlarına bakmak, onlarla baş başa kalmak ve konuşmak gibi şeylerin haram edilmesi. Onlara bakmak, şehvetle bakmak, onlarla baş başa kalmak, onlarla konuşmak. Bu konuşmak tabii ki normal bir konuşma değil. Yani kötü niyetli yapılan bir konuşma. Bunlar haramdır. Diğeri onlara iyilik etmek, fitne ve fesada şüpheye sebep olmamak şartıyla hacetlerini görmek gibi şeylerdir. Yani annesinin ihtiyaçlarını bir insan nasıl karşılar, annesine nasıl hizmet ederse mücahitlerin hanımına da o şekilde hizmet etmesi gerekir. Ne zannediyorsunuz cümlesinin manası ise mücahidin onun hasenatından almaya rağbet göstermesine ve o makamda elinden gelse bütün hasenatını almak istemesine ne dersiniz demek de bu şekilde açıklanmış, ifade edilmiş. Yani mücahit orada onun sevaplarının hepsini almak için hırslanır, ister, bunu ister. Çünkü yaptığı iş çok kötü bir iştir. Onun karşılığında bütün sevaplarını alayım, bu da burada sıkıntıda kalsın diye. Bu hakikaten büyük bir ceza, büyük bir azap. İflas etti, büyük bir iflas yani. Bu insanın belki uzun zamanlar, asırlarca belki cehennemde kalmasını gerektiren bir durum. Bu günahlarının karşılığını ödeyinceye kadar, sonra imanı sebebiyle belki nihayetinde kurtulur cehennemden ama imanını kurtararak ölebilirse. Diğer 40. bölümde İmam Müslim Hazretleri Bâb-ı sukûti fardıl cihâdi anil mazûrîn. Özür sahiplerinden cihadın düşmesi babı. Yani cihat farz, farz-ı kifaya, farz zaman zaman farz-ı ayn oluyor. Ama özür sahiplerinden bu düşüyor diyor. Özür sahiplerinden bunun düşmesi nasıl olur? Onunla ilgili hususlara burada yer verecek. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Müminlerden evlerinde oturanlarla Allah yolunda mücahede edenler bir değildir. Yani cihada gidenlerle geri kalanlar, tembellik yapanlar eşit değildir. Aynı seviyede değildir. Nisa suresi 95. ayet-i kerime. Bera radıyallahu anh sahabilerden bu ayet-i kerime hakkında şunları söylemiş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e emir verdi. Yani bu ayet-i kerime nazil olunca Efendimiz Zeyd bin Sabit'i çağırdı. Emretti. O da bu ayet-i kerime yazmak için bir kürek kemiği getirdi. Derken yani o zamanki yazı malzemeleri kemiklere yazılıyor, derilere yazılıyor. O bu ayet-i kerimeyi yazacakken bu esnada İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh geldi. Bu zat ama bu sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektum. Bu geldi ve amalığından şikayet etti. Ya Resulallah, cihat edenler, cihada gidenler, geri kalanlar eşit değil buyuruyor Cenab-ı Hak. Ben ise amayım, ben nasıl yapacağım, ben gidemeyeceğim diye şikayet etti diyor. Üzüldü. Müteakiben müminlerden özürlü olanlardan maada oturanlar bir değildir ayetinin nazil. Ayet-i kerimenin diğer kısmı geliyor. Diyor ki La yestevil ka'idun ebnel mü'minine ayet-i kerimesinden vel mücahine fî sebilillah. Ondan sonra La yestevil ka'idun ebnel mü'mine gayru ulil zarari. Cenab-ı Hak istisna ediyor. Onlardan özürlü olanlar müstesna diye, özürlü olanların müstesna olduğunu bildirerek onları sevindiriyor. Özürlü olanları kalbine bir ferahlık veriyor bu ayet-i kerime. Diğer rivayette yine şöyle diyor Bera radıyallahu anh. Müminlerden evlerinde oturanlar bir değildir ayeti inince İbni Ümmü Mektum onunla konuştu. Efendimizle konuşuyor. Bunun üzerine özür sahibi olanlardan maada kısmı geldi ayet-i kerimenin. Gayr ulil zarari. Özür sahibi olanlar müstesna kısmı nazil oldu. Bu şekilde onlar da rahatladılar. Körlük, topallık ve hastalık gibi özür bulunan kimseye cihat farz değildir. Bu ayetlerden, bu hadislerden bunu anlıyoruz. Harbe gitmedikleri halde bu gibi mazurlara sevap verilir. Ancak İmam Nevevi'ye göre sevapları mücahitlere derecesinde değil niyetlerine göre verilir. Mücahitlerin derecesinde değil niyetlerine göre verilir. Allame Ayni ise cihada niyeti olduğu halde bir özürden dolayı yapamayan kimseye mücahit sevabı verileceğini söylemiştir. Demek ki alimlerin anlayış farklılıkları var burada. Niyeti sahih, ihlaslı, gerçekten özür olmasa savaşacak aynı sevabı alır diyor. Fil hakika Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuşlardır. Başka bir hadislerinde Medine'de öyle insanlar var ki biz bir vadi veya dağ yolunu tuttuk mu sefere giderken gönülden onlar da bizimle beraber olurlar ama kendilerine özür mani olmuştur. Biz vadileri aştıkça, her adım attıkça onlarla bizimle beraberdir. Hem gönülleri bizimle beraberdir, hem bizimle beraber sevap alırlar. Diğer bir hüküm buradan anlaşılan cihat farz-ı kifayedir. Farzdır, topluma farzdır. Toplumdan bir grup onu yapınca hepsinden günah kalkar. Bu vazifeyi yerine getirmiş olurlar. Ama hiç kimse yapmazsa bütün toplum günahkar olur. Hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cihadın farz-ı ayn olduğunu iddia edenlerin sözünü reddetmektedir. Cihat her devirde farz-ı kifayedir. Ancak küffar istila ettiği zaman farz-ı ayın da olabilir. Yani burada seferberlik ilanı denir. Düşman saldırdığında, İslam memleketini istilaya kalktığında bütün insanlara seferberlik ilan edilir. Eli silah tutan herkes gelsin diye. O zaman farz-ı ayındır. Kadınlar haricinde eli silah tutan insanlara farz-ı ayındır. Yerine göre imkan olan kadınlara da belki onların da gitmesi gerekir. Onlar bu sefer herkese tek tek farz olur. Ama bunun dışında ordunun bu vazifeyi yapmasıyla Müslümanlardan bu farz düşmüş olur. 41. bölümde İmam Müslim Hazretleri Bâbu subûtil cenneti lişşehîd. Cennette şehidin cennete gireceği sabitleşmiştir, kesinleşmiştir. Cenab-ı Hak ona vaat etmiştir. Şehitler cennete gireceklerdir. Kesindir. Gerçek hakiki şehit olduysa onların cennete girmesi kesindir. Böyle bir bölüm açıyor. Ve Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir kişi geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ben öldürülürsem nerede olurum ya Resulallah diye soruyor. Efendimiz de cennette buyuruyor. Bir harp esnasında demek ki öldürülürsem nerede olurum ya Resulallah diyor. Cennette diyor. Bunun üzerine adam elinde bulunan hurmaları atıyor. Sonra öldürülünceye kadar çarpışıyor. Savaşa hazırlanırken birkaç hurma çıkarmış torbasından. Bunları yiyeyim, kuvvet kazanayım ve düşman karşısında savaşayım, kuvvetlice savaşayım diye hazırlık yapıyor. Bu esnada Efendimiz'e ya Resulallah şimdi ben burada öldürülürsem neredeyim diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette buyuruyor. Bu zaman bu sefer de o sahabi elindeki hurmaları atıyor. Ve hemen diyor ki bunları yiyinceye kadar beklersen bu uzun bir hayat olur. Dünyada yani cennetin dünya karşısında nasıl büyük bir yer olduğunu demek ki sahabi idrak etmiş. Anlamış ki yani bu dünyada hurmalar 3-5 hurma yiyinceye kadar beklemek bile çoktur. Cennetin o güzelliği karşısında diyerek hemen atıp cihada giriyor ve şehit oluyor. Diğer rivayette Uhud Harbi günü bir adam peygamberimize geldiği ifadesi var. Demek ki bu hadise Uhud Savaşı'ndan önce olmuş. Bu hadiste Uhud'da olduğu bildiriliyor ama diğer bir rivayette Bedir'de olduğu söyleniyor. Yine Allame Ayni diyor ki zahire göre bunlar iki zatın başına gelmiş iki ayrı hadisedir. Hem Bedir'de olmuş hem de Uhud'da bu yaşanmıştır. Doğrusu da budur. Çünkü sahabenin hassasiyeti, idraki, şuuru çok yüksekti, çok farklıydı. Bunu iki kişi de yaşamış olabilir. Bu hadis-i şerif şehidin cennetlik olduğuna, hayıra koşmanın lüzumuna delildir. Şehitler cennetliktir. Bu açıkça ifade ediliyor. Hayırlara koşmak gerekir. Bu da bu hadisten anlaşılmış oluyor. Yine ashab-ı kiramdan Bera radıyallahu anh anlatıyor. Ensar'ın bir kabilesi olan Beni Nebit'ten bir kişi gelerek ben Allah'tan başka ilah olmadığını, senin de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim dedi diyor. Peygamber Efendimiz'e. Sonra da ilerledi ve öldürülünceye kadar harp etti. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu adam az amel işledi ama çok ecir kazandı buyurdular. Az çalıştı, çok kazandı. Çünkü şehitlik gibi yüksek bir mertebeye ulaştı. Bu sebeple bu da bu hadis-i şerifte şehitliğin faziletini, Allah yolunda cihadın, gayretin faziletini gösteriyor. Kıymetli dinleyenler, inşallah kısa bir ara verdikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden İmam Müslim'in sahihinde şehitlikle ilgili bölümlerdeyiz. Şehitlerin cennette olacağını ifade eden hadis-i şerifleri okuyorduk. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'ndan önce Büseyse radıyallahu anh'a Ebu Süfyan'ın kervanının ne yaptığını görmek için casus olarak gönderdi. Ebu Süfyan Şam'a gitmiş Mekkelilerin kervanıyla, Müslümanlardan gasp ettikleri mallarla bir kervan oluşturuyor ve bununla Şam'a ticarete gidiyor Mekkeliler. Bunun kazancıyla da Müslümanlara saldıracaklar. Efendimiz de bu kervanın önünü kesmek istiyor ve Büseyse veya Besise, Besbes şeklinde farklı rivayetler var. Bu sahabenin ismiyle ilgili Besbes bin Amr veya Büseyse bin Amr diye bu zatı casus olarak gönderiyor kervanı gözleyip haber getirmesi için. Bu sahabe de gidiyor ve geri geliyor. Evde diyor, peygamber evinde ben ve Resulullah'tan başka kimse yokken veya bir rivayette Efendimizin kadınlarından birisi Hazreti Ayşe olabilir, hanımlarından birisi varken diyor, geldi ve kendisine gördüğünü anlattı. Kervanın ne durumda olduğunu anlattı. Az sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkarak ashabıyla konuştu ve şunları söyledi. Bizim bir maksadımız, gayemiz var. Bir şeyin peşine düşeceğiz diyor ama açıkça söylemiyor Efendimiz nereye gideceğini. Kimin hazır hayvanı varsa hemen bizimle birlikte gelsin diyor. Acil olduğu için hazır olan, cihada hazır olan hemen gelsinler buyuruyor Efendimiz. Bunun üzerine bazı kimseler Medine'nin yukarısında avali kısmında uzak 5-6 mil uzaktaki köylerde bulunan binek hayvanlarını almak için Efendimiz'den izin istiyorlar. Ya Resulullah, avalideki şu köyde hayvanımı hazır hemen gidip getirsem diye izin istiyor. Fakat Efendimiz hayır diyor, yalnız hazır olanlar hemen bizimle yola çıksın buyuruyor. Sonra Resulullah Efendimizle birlikte ashabı yola revan oldular. Ve müşriklerden önce Bedir'e vardılar. Efendimiz kervanı takip ederiz diye gidiyor ama Cenab-ı Hak da Müslümanların müşriklerle savaşmasını murad ediyor. Ve müşriklerin elebaşlarının öldürülmesini, bu şekilde müşriklerin büyük bir darbe yemesini, zayıflatılmasını istiyor Cenab-ı Hak. Böyle acil yola çıkıldığı için de sahabelerin her birisi Bedir'e çıkamamış oluyor. 313, 315, 319 gibi muhtelif sayılar veriliyor. Bu kadar bir sahabi çıkıyor, acil hazır olanlar. Bu şekilde Bedir'e gelmiş oluyorlar müşriklerden önce. Sonra müşrikler de Efendimizin çıktığını duyunca onlar da Mekke'de bir ordu hazırlayıp yola çıkıyorlar. Kervan kaçıp kurtuluyor ama iki ordu karşı karşıya gelmiş oluyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben başında olmadıkça sakın sizden hiç kimse bir şeye ilerlemesin. Bir müdahalede bulunmasın, düşmana saldırmasın diyor. Kendi başına bir iş sakın yapmasın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben emretmekte. Yani burada hakikaten kumandanın emirleri, emir komuta zinciri çok önem arz ediyor. Amirin izin vermeden askerin kendi başına bir iş yapmaması öyle bir durumda orduyu sıkıntıya düşürebilir. Derken müşrikler yaklaştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete buyurdu. Efendimiz o gereken bilgileri veriyor, onları cihadı teşvik ediyor. Allah için cihad ediyoruz, şehit olursak cennet, genişliği yerlerle gökler kadar geniş, daha geniş olan bir cennet. Orada cennet nimetlerinden bahsediyor, şehitliğin faziletinden bahsediyor, ordusunu hazırlıyor ve diyor ki şimdi düşman yaklaştı, artık kalkın genişliği göklerle yer kadar olan cennete buyuruyor. Kumu ile cennetin arduha semavatu vel ard buyuruyor. Bunun üzerine Umeyr bin el-Humam el-Ensari radıyallahu anh Ya Resulullah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi? Diye soruyor. Şaşırıyor cennetin genişliğine. Efendimiz de evet buyurdular. Umeyr, bak hele sen, ne kadar da güzel bir şey manasına gelen bir söz söylüyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, seni bu sözü söylemeye sevk eden nedir? Niye böyle söyledin diye soruyor. Umeyr, hayır vallahi ya Resulullah, hayırdan başka bir şey düşünmedim. Cennet ehlinden olmamı ümit etmekten başka bir şey yok diyor. Yani ben de acaba ondan olabilir miyim? Ne kadar da güzelmiş, bak hele sen şuna gibi diyor. Hayretimi, gıptamı ifade de ettim diyor. Efendimiz öyleyse sen onun ehlindensin buyurdular. Madem istedin, gıpta ettin diye Efendimiz'e dua ediyor. Allah seni onun ehlinden kılsın diye ve müjde de veriyor. Belki Efendimiz'e o ardına bilgi geliyor, vahiy geliyor ve sen onun ehlindensin buyuruyor. Bunun üzerine Umeyr torbasından birkaç hurma çıkararak onlardan yemeye başladı. Sonra da şunları söyledi. Eğer ben bu hurmalarımı yiyinceye kadar yaşarsam bu gerçekten uzun bir hayattır. Hemen elindeki hurmaları attı, sonra öldürülünceye, şehit oluncaya kadar müşriklerle savaştı. Cennetin ne kadar önemli, güzel olduğunu demek ki Efendimiz o kadar güzel anlattı ki bu sahabilerin hayat gözleri hayatı görmüyor, gözleri dünyayı görmüyor. Biz ise cennetten haberimiz olmadığı için, şehitlik makamından, mertebelerinden haberimiz olmadığı için biz hayata sımsıkı sarılıyoruz. Hayattan bir türlü geçemiyoruz, vazgeçemiyoruz. Allah için, Allah yolunda hayatımızı feda edemiyoruz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de o kadar manzaralar var cennetle ilgili. Hadis-i şeriflerde o kadar manzaralar var. Şehitlikle ilgili Kur'an-ı Kerim'de o kadar ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. Bunları okuyup bunların hakikatini öğrenmek, ona göre dünya nedir, ahiret nedir, her birine kıymeti kadar değer vermek, gerektiği zaman gerekeni yapmak, Allah yolunda mal ve canı feda edebilmek gerekiyor. Bu hadis-i şeriften neler anlıyoruz? Harplerde düşmanın halini anlamak için casus kullanmak caizdir. Bu gereklidir devletler için. Harpte kumandanın niyetini gizli tutup nereye hücum edeceğini bildirmemesi müstehaptır, güzeldir. Zira hücum edeceği yeri ve zamanı bildirirse düşman bunu duyarak tedbir alabilir. Efendimiz genelde harplerinde gizli tutmuş nereye gittiğini, hatta yön değiştirerek şaşırtmış düşmanlarını. Ashabı bile çoğu zaman nereye gittiklerini bilememişler. Efendimiz haydi gidiyoruz diyor. Bir maksadımız var, bir şeyi takip edeceğiz. Yola çıkıyor. Düşman ona göre hazırlık yapamıyor. Efendimiz de galip geliyor, başarılı oluyor. Bunu Osmanlı sultanları da takip etmiş. Malumumuz işte Fatih Sultan Mehmet'in gizlediği seferlerini, Yavuz Sultan Selim'in gizlediği, bunlar bize tarihte rivayet edilen, nakledilen hususlar. Harpte küffarın içine dalarak kendini şehit olmaya maruz bırakmak cumhur ulemaya göre kerahatsiz caizdir. Yani savaşırken düşman saflarının içerisine kahramanca dalıp şehit olacağını bile bile dalıp düşmana girmek, savaşmak caizdir deniyor. Bu İstanbul fethi için gelen sahabi ordusunda da olmuş. Ebu Eyyub el-Ensari'nin göz önünde bir Müslüman dalmış düşman saflarının içerisine. Diğerler demişler ki bu kendi eliyle kendisini tehlikeye attı. Yanlış iş yaptı. Eyyub el-Ensari Hazretleri demiş ki yanlış değil. Bunu yaptı, doğru. Siz o ayet-i kerimeyi yanlış anlıyorsunuz. O ayet-i kerime bizim hakkımızda nazil oldu. Allah yolunda infak edin. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Biz İslam'a bir miktar yardımcı olduk. İslam güçlendi. Dedik ki artık İslam güçlendi, bize ihtiyacı yok. Biz kendi bağımıza, bahçemize dönelim diye düşünürken bu ayet-i kerime nazil oldu. Allah yolunda infaka, cihada devam edin. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Eğer Allah yolunda cihada bırakır, tarlaya, bağ, bahçe, ticarete dalar, onlarla meşgul olur. Bu ticaretiniz, bağınız, bahçeniz size Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimli hale gelirse o zaman başınıza gelecek belaya, tehlikeler bekleyin diyor. Tıpkı Tevbe suresi 24. ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi. Bu sebeple düşmanın içerisine atılarak kahramanca savaşmanın caiz olduğunu burada ifade ediyor alimlerimiz. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın oğlu diyor ki ben babamı şöyle düşman karşısında şöyle söylerken işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak cennet kapıları kılıçların gölgeleri altındadır buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari böyle diyor düşman karşısındayken oğlun haklı diyor. Bunun üzerine pejmürde kılıklı bir kişi ayağa kalkarak ey Ebu Musa bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylerken sen mi işittin diyor. Ebu Musa radıyallahu anh evet cevabını verdi. Derken arkadaşına dönerek bu soran zat sizlere selam ederim dedi. Sonra kılıcının kınını kırarak attı. Kılıcını kınından çıkarıyor. Kınını da kırıp atıyor. Size selam olsun diyor. Ben gidiyorum. Sonra kılıcıyla düşmana yürüyerek şehit oluncaya kadar onunla vurdu. Düşmana vurdu. Çaldı kılıcını düşmana. Bu da hakikaten bu tabiinden oluyor. Bu zat tabii ki sahabi olmuyor. Sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'den duyduklarını, gördükleri her şeyi naklediyor kendinden sonraki nesle. O nesilden birisi de diyor ki bunu sen Efendimiz'den mi işittin? Evet diyor. O zaman diyor ben buna iman ettim. Hazreti Musa, Ebu Musa Aleyhisselam'a de güveniyor. Güven veren salih bir insan çünkü. Onun sözüne de güveniyor. Efendimiz'in bu sözü diyor %100 doğrudur. Ve cennete girmek için Efendimiz kılıcının kınını kırıp o kılıcın gölgesinde cihad ediyor. Allah yolunda düşmanlarla savaşıyor. Ebu Musa radıyallahu anh ravi Abdullah ibn Kays'ın künyesi. Aslı Abdullah ibn Kays ismi. Künyesi Ebu Musa. Nevevi'nin beyanına göre ulema bu hadisin manası cihat ve harbe iştirak cennete girmenin yolu ve sebebidir demişlerdir. Cihad etmek, harbe iştirak etmek cennete girmenin yoludur ve sebebidir. Yahut kılıçlar harpte düşmana yaklaşmaktan kinayedir. Kılıçların gölgesi altında demekten kasıt düşmana yaklaşmak da yani cennete girmek için düşmana yaklaşmak lazım. Burada hasreten kılıçların zikredilmesi Arapların ekseri silahları kılıç olduğundandır. O gün kılıç vardı. İnsanlar kılıçla cihad ediyordu. Bu sebeple kılıcın gölgesinde olursan, düşmana yakın olursan, onlarla mücadele edersen cenneti kazanırsın. Cennetin yolu oradan geçer buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Veya hadisten maksat cihadın neticesi cennettir demektir. Cihadın neticesi cennettir. Ya şehitsin ya gazisin. Bu takdirde hadis bir teşbihi belih olur. Bir edebi sanat vardır bu hadis-i şerifte. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir takım insanlar Peygamber Efendimiz'e geldiler sallallahu aleyhi ve sellem. Bize Kur'an'ı ve sünneti öğretecek hocalar gönder dediler. Civar kabilelerden. Ve çöllerden geliyor çöl kabileleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendilerine Ensar'dan Kurra denilen ve içlerinde dayım haramın da bulunduğu 70 kişiyi gönderdi. Ashab-ı Suffe bunlar. Mescitte kalıyor. Orada ilim öğreniyor. Kurra deniyor kendilerine. Kari, Kurra. Kur'an'ı en iyi bilen, Kur'an alimi bunlar. Hadis-i şerifleri en iyi bilenler. Bunlardan 70 kişiyi gönderdi Efendimiz. Bunlar ne yapardı mescitte diyor. Kur'an okuyor. Geceleri ders alıp öğreniyorlardı. Devamlı ders. Kur'an'ın manasıyla meşgullerdi bunlar. Gündüzleri de su getirip mescide koyuyor. Odun toplayıp satıyor. Onunla Suffe halkına ve fakirlere yiyecek satın alıyorlardı. Geceleri dersle, ilimle meşguller, ibadetle meşguller. Gündüzleri de hizmetle meşguller, infakla meşguller. Hiçbir şey, hiç kimsesi olmayan insanlar bunlar. Mescide yatıp kalkıyor. Geceleri ibadetle, ilimle meşgul. Gündüzleri de sırtlarına odun taşıyor, su taşıyor. Ve hem mescitteki su ihtiyacını karşılıyor abdest için, içme için hem de fakirlere ve Suffe ehline yiyecek temin ediyorlar. Nasıl bir gayret, nasıl bir fedakarlık hakikaten bu konu üzerine düşünmek, ibret almak gerekiyor. İşte bu zevatı göndermişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu seçkin sahabilerinden göndermişti 70 kişi. Ama daha yerlerine varmadan önlerine çıkarak onları şehit ettiler. Bir pusuya düşürüldüler, ihanete uğradılar. Onlar da Allah'ım bizden peygamberimize haberi ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı oldun dediler. Ya Rabbi bizim hepimiz şehit olduk. Efendimiz'e haber götürecek kimse kalmadı. Bizden ulaştır ki biz sana kavuştuk. Senden razı olduk. Sen de bizden razı oldun. Bu haberi Efendimiz'e ulaştır diyorlar. Cenab-ı Hakk'a yalvarıyorlar. Şehitler Cenab-ı Hak da bu haberi Efendimiz'e bildiriyor vahiyle. Bir adam da Enes'in dayısı Harama arkasından gelerek onu mızrakla mızrağını ona saplıyor. Hazreti Enes'in dayısına. Bir tarafına sırtına girip önünden çıkıyor mızrak. Bunun üzerine Haram Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki kazandım diyor. Füzutu ve Rabbil Kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kazandım diyor. Yani bu insan hakikaten şehitliğin şuurunda, idrakinde bir insan. Arkadan birisi ihanetle mızrağını saplayınca anlıyor ki şehit olacak. Vallahi kazandım diyor. Kazandım. Seviniyor. Yani ben şehit oluyorum ve Efendimizin bildirdiği, bize haber verdi, o şehitlik mertebesine, o nimetlere kavuşacağım diye seviniyor, sevincini ifade ediyor. Karşısındaki düşman da şaşırıyor. Allah Allah. Ben adamı öldürüyorum, adam canından oluyor, o da kazandım diye seviniyor, bu nasıl iştir diye. Bu kafasına takılmış soru olarak. Daha sonra bunu bir Müslümanı soruyor, öğreniyor da bu işin derin manasını anlayınca şaşkınlığından o da imana geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabına diyor ki şüphesiz ki din kardeşleriniz öldürüldüler, şehit edildiler. Hem de şunu söylediler. Allah'ım bizden peygamberimize ulaştır, haber götür ki biz sana kavuştuk ve senden razı olduk, sen de bizden razı oldun. Efendimiz bu şekilde haber veriyor sahabilerine. Bu bahis mevzu vaka tarih kitaplarında, siyer kitaplarında biri Meune, Maune kuyusunun kenarında yaşandığı için bu ismi almış. Bu ismi almış. Bir Meune vakası diye bilinir. Bu vaka hicretin 4. senesinde olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen heyet Beni Süleym kabilesine mensuptular. Burada gelenlerin Kur'an ve hadis öğretecek kimseler istedikleri bildirilmektedir. Buhari'nin Magazisi'ndeki rivayette ise Beni Süleym'in Riyal, Zekvan, Usayye ve Beni Lihyan kullarının Peygamber Efendimiz'den düşmanlarına karşı yardım istedikleri rivayeti var. Bu ikisi aynı anda olabilir. Hem yardımcı olsunlar bize, askeri destek, hem de Kur'an öğretsinler. O zamanki, çünkü her asker bir Kur'an muallimiydi. Peygamberimiz ve sahabe zamanında askerler aynı zamanda Kur'an muallimleriydi. Bu ikisi de mümkündür. Resulullah Efendimiz onlara 70 kişilik güzide bir irfan ordusu göndermişti. Efendimiz hakikaten Medine'deki insanlara talim terbiyesiyle yetiştirdiği gibi civar kabilelere de hocalar gönderiyordu. Çöllerdeki kabilelere, bedevi kabileler bile hocalar gönderip onları da İslam'a eğitimle yetiştirmek istiyordu. Bu şekilde bazı ihanetler olsa bile Efendimiz buna devam ettiler. Bugün de hakikaten İslam'ın tebliğine, talimine çok hararetli bir şekilde ihtiyaç var. Efendimizin yaptığı gibi hararetli bir şekilde kendimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi, komşumuz, civarımız, civar şehirler, civar köyler, mahalleler, dağ köylerine kadar İslam'ın hararetli bir şekilde, heyecanlı bir şekilde öğretilmesi, anlatılması gerekiyor. Bu hadis-i şeriften bunu da görüyoruz. Efendimizin bu irfan ordusu gidiyor. İşlerinde Enes bin Malik'in dayısı Haram bin Milhan da var. Heyet Bir Maune denilen kuyunun yanına varınca işlerinden Hazreti Haram'ı müşriklerin reisi olan Amir bin Tufeyl'e gönderiyorlar. O da ihanetle onu şehit ediyor. Sonra da ordulara, büyük bir kalabalık bir orduyla diğer Müslümanları da şehit ediyorlar. Haram dönmeyince onun şehit edildiğini anlıyor diğer kardeşleri Müslümanlar. Ve onlar da daha sonra düşman tarafından şehit ediliyorlar. Burada ne anlıyoruz? Mescitte içmek ve temizlemek için su koyarak sebil yapmak ta sahabi zamanından başlayan bir durumdur. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz zamanında isteyen yesin diye mescide hurma salkımı da asarlardı. Nebevi bunun cevaz ve fazileti hakkında hilaf yoktur diyor. Yiyecek, içecek, yani insanlar mescide gelen, ihtiyacı olan insanlar yesin, içsinler diye yiyecek, içecek koymak mescitlere güzel bir şeydir. Mescitte evlerde olduğu gibi sofa yapmak ve orada yatmak caizdir. Resulullah Efendimizin gönderdiği bu 70 kişi Mescid-i Nebevi'nin sofasında yatarlardı. Yani hiçbir şey olmayan kimseler muhtaç oldukları zaman burada kalmalar, gece yatmaları, gecelemeleri mümkündür. Ashab-ı Suffe denildi bunlara. Hadis-i şerif sadakanın ve sadaka için helal kazancın faziletine delildir. Kendileri el emeğiyle hamallık yaparak, odun taşıyarak alıp satıyor ve infak ediyorlar bu sahabiler. Bu hadis-i şerifte şehitlerin fazileti ve Allah Teala Hazretleri ile şehitler arasındaki karşılıklı rıza güzel çarpıyor. Alimlerin beyanına göre Allah'ın şehitlerden razı olması, amel ve taatlarından razı olması, şehitlerin Allah'tan razı olması, onun ikram ve ihsanlarından razı olmaları şeklinde ifade ediliyor. Diğer rivayette Efendimiz yine Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bana diyor kendi ismi verilen amcam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birlikte Bedir'de bulunamadığını söyledi. Enes bin Nadır. Bu ona çok ağırına gitmiş. biraz önce gördüğümüz gibi Enes Efendimiz Bedir'e çok acil çıkıyordu. Demek ki sahabi bulunamamış. Diyor ki Resulullah Efendimizin bulunduğu ilk harpte bulunamadım. Allah bana bundan sonra Resulullah Efendimizle birlikte bir harp gösterirse işte ne yapacağımı o zaman Cenab-ı Hak diyor görür. Başkasını söylemekten çekindi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Uhud gününde bulundu. Yani bir söz de veriyor ama biraz da çekiniyor heybetinden. Ağır bir sözle büyük bir sözle söylemiş olmayayım diye, ama eğer bir savaşta bulunursam diyor o zaman ben ne kahramanlıklar göstereceğim görürsünüz diye. Sonra Uhud'da bulunuyor. Karşısına Sa'd bin Muaz çıkıyor. O Uhud'un çetin anlarında. Enes bin Nadr ona diyor ki ey Ebu Amr nereye? Ah diyor şu cennetin kokusu. Onu Uhud'un yanında buluyorum. İnsanlar kaçışıyorlar. O da diyor ki kaçmayın, nereye gidiyorsunuz? Cennetin kokusu geliyor Uhud tarafından diyor. Arkasından küffarla harp etti. Nihayet öldürüldü ve cesedinde kimi vurmadan kimi yaralama ok izinden 80 küsur yara bulundu. Enes bin Nadr Hazretleri kahramanca savaşıyor. 80 tane yara alıyor. Kız kardeşi halam Rubeyye bin Nadr kardeşimi ancak parmak uçlarından tanıyabildim dedi. Parmak uçlarından tanıyabilmiş. Ve şu ayet indi onlar hakkında. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri sözde sadık kaldılar. Onlardan bazısı vefat etti, bazısı da bekliyor ama hiçbir sözlerine değişiklik yapmadılar. Yani söz vermişti. Eğer ben diyor Bedir'de bulunamadım ama eğer bir savaşta bulunursam o zaman nasıl kahramanlık göstereceğimi göreceksiniz diye. Bu sözünü yerine getirmiş olduğu Cenab-ı Hak da bunu tasdik ediyor. Lekad sadakallahu rasul burada o ayet-i kerimede ricalun sadaku ma ahadullah. Öyle rical er kişiler vardır ki onlar diyor Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İşte bu sahabi de Cenab-ı Hak görür nasıl kahramanlık yapacağımı demişti. Bu sözünde sadık kalmış oldu. Bu Enes bin Malik yararlılıklarından bahsetti. Amcası Enes bin Nadır'dır. Hadisin muhtelif rivayetlerinde anlaşılıyor ki Hazreti Enes bin Nadır Peygamber Efendimizin iştirak ettiği gazada Bedir'de ilk savaşta bulunamamıştı. Buna çok üzülüyor. Ya Resulallah senin müşriklerle yaptığın ilk cenkte bulunamadım. Ama Allah bana müşriklerle cengi nasip ederse ne yapacağımı görecektir diyor. Daha sonra Uhud harbi nasip oluyor. Orada Müslümanların bozulduğunu görünce Allah'ım bunların yaptıklarından dolayı senden özür dilerim diyor. Yani bu kardeşlerim kaçıyor, onların yaptıklarından özür diliyorum. Bu müşriklerin yaptıklarından da sana beraat ederim. Onların yaptıklarından uzağım. Onlar da Allah'la Resulüyle mücadele ediyor. Ben de ondan uzağım diyor. Bu arada karşısına bozgun halde Sa'd bin Muaz çıkmış. Evs kabilesinin reisi olan bu zat o gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yerinde sabit kalanlardanmış. Enes radıyallahu anh ona nereye diyor. Ya Sa'd bin Muaz cenneti istiyorum ben diyor. Cenneti. Yemin olsun ki onun kokusunu Uhud'un yanında buluyorum diyor. Ve harbe atılıyor. Hazreti Sa'd ya Resulallah diyor ben onun yaptığını yapamadım diyor. Onun kadar kahramanlık gösteremedim. Onu yani cennetin kokusunu Uhud Dağı'nın yanında buluyorum sözü gerçekten orada koku almış olabilir diyor alimlerimiz. Veyahut da yani orada şehit olup cennete gitmek orada mümkündür. O manayı kastetmiş de olabilir diyorlar. Şehitler için hazırlanan cenneti gözünün önüne getirerek onun burada savaş meydanında olduğunu tasavvur etmiş olması da mümkündür. Bu takdirde ben pekala biliyorum ki cennet bu yerde kazanılır. Bundan dolayı ona can atıyorum diyor. Veya gerçekten de cennetin kokusunu Allah ona duyurmuş olabilir. Hazreti Enes'in tanınmaz hale gelmesi aldığı 80 küsur yaradan ve müşrikler tarafından ağzı, burnu ve uzuvları kesilmiş olmasındandır. Müsle yapıyorlar. Hadis-i şerif Enes bin Nadır'ın faziletine ve cihatta bezli can etmenin caiz olduğuna delildir. Ashab-ı kiramın nasıl kahramanlıklar gösterdiklerini ve şehit olanlara da cennetin müjdelendiğini, cennetin onlara vaat edildiğini bu hadis-i şeriflerden öğrenmiş, görmüş oluyoruz. Ashab-ı kiramın da hakikaten nasıl büyük bir kahramanlık gösterdiğini görüyoruz burada ve onlar ölürken kazandık diye seviniyorlar. Öldükleri için üzülmüyorlardı. Allah için savaştıkları zaman muhterem dinleyenler. Burada programımıza nihayet veriyoruz. İnşallah yeni bir programda tekrar görüşmek, buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.